Ayrım 25, Fırtına, Wilbur Smith, sayfa 303, 62. bölüm. Gary Courtney ertesi gün bağımsız olarak Ladybrook'tan adaylığını koyacağını açıkladı. Fakat krala çok bağlı gazeteler bile ona kazanma şansı tanımıyorlardı. Bu durum seçime 6 hafta kalana dek böyle sürdü. O gece hava kararınca Dirk güneş dansözünü otelin önündeki parmaklığa bağladı. Eğer kayışını gevşetip hayvanın ağzındaki yemi çıkararak yalaktan su içmesi için bıraktı ve kaldırıma çıktı. Barın önünden geçerken "Susadıysan Goldberg birası iç" yazılı büyük camdan içeriye bir göz attı. Oturan müşterilerin arasında muhbir olup olmadığına baktı. Babasının ustabaşılarından hiçbiri yoktu. Onlar daima tehlikeliydiler. Bay Patterson, Pay ya da Erasmus da o gece orada değildi. İki fabrika teknisyenini, birkaç demir yolcuyu, bir banka memurunu tanıdı ve ayrıca 6 kadar da yabancı olduğunu fark etti. Orasının güvenli olduğu kanısına vardı. Oradakilerden hiçbiri Ladybrook sosyetesinden değildi ve bu yüzden de Sean Courtney'e gidip oğlunun içtiğini söylemeye cesaret edemezlerdi. Dirk bloğun sonuna kadar gittikten sonra orada birkaç saniye durdu, sonra sakin sakin geri döndü. Fakat gözleriyle karanlıklarda haber taşıyabilecek kimseleri araştırıyordu. O gece ana cadde ıssızdı. Barın sallanan kapı kanatlarının arasından yan yan geçti, sarı ışıklı salona girdi. Bu havayı seviyordu. Talaşların, içkinin, sigara dumanının ve insanların kokusunu seviyordu. Burası erkeklere ait bir yerdi. Sert sesler, kahkahalar, kaba şakalar ve dostluk bulunan bir yer. O içeriye girince peykenin önündeki birkaç adam başlarını kaldırıp baktılar. "Hey Dirk, seni özledik, bütün hafta neredeydin?" Dirk Archie'nin selamına biraz sıkılarak karşılık verdi ama arkadaşının yanına peykeye giderken dimdik yürüyor ve biraz da cakayla sallanıyordu. Çünkü burası erkeklere ait bir yerdi. Barmen hemen ona yaklaştı. "İyi geceler Dirk, ne içeceksin?" "Merhaba Henry, bu gece işler iyi mi?" Dirk'ün sesi fısıltı halini almıştı. Henry onu yatıştırdı. "İyi olması gerekir, işimize burnunu sokan kimse beklemiyoruz. Fakat arkandaki kapı kilitli değil." Dirk'ün köşedeki yeri dikkatle seçilmişti. Oradan içeriye giren her yeni müşteriyi görebiliyor ama peykenin önündeki adamlar onun görülmesine engel oluyordu. Arkasındaki kapıdan da avludaki tuvalete gidiliyordu. İnsan 17 yaşındayken kanun ve babası içkiyi yasakladığı zaman böyle önlemler almak gerekliydi. "Dirk pekala" diye mırıldandı, "bize her zamankinden ver." Henry büyük bir bardağa cin koyup üstüne de açtığı şişeden gazoz doldurdu. "Bu gece geç kaldın yoksa yine ava mı çıkmıştın?" Henry 50'sini geçmiş soluk yüzlü küçük mavi gözlü bir adamdı. Konuşurken de Archie Longworthy'ye göz kırptı. Bu kez Archie soruya başladı. "Bu gece yine iş aldın mı?" Dirk güldü. "Sen ne dersin?" O sırıtınca hepsi neşeyle güldü. "Kim, madam mı?" Archie ona takılıyor ve böylece diğer müşterilerin dikkatini çekiyordu. Erkeklerin hepsi sırıtarak öne doğru eğilmişti. "Aman o..." Dirk aşağı gören bir tavırla omuz silkti. Madam tren makinistlerinden birinin karısına taktıkları addı. Kocası iki günde bir gece trenini Pietermaritzburg'a götürüyordu. Doğrusu o kadın pek elde etmeye değer biri sayılmazdı. Henry takıldı. "Öyleyse kim?" Dirk, "orada kalmaktan vazgeçtiğim zaman söylerim" diye söz verdi.
"Güzel mi?" diye ısrar ettiler. "Genç mi ha?"
"İyidir, fena sayılmaz." Dirk cini tattı.
"Archie, be adam, o kadar çok buluyorsun ki artık değerini anlamıyorsun" diye söylenerek dinleyicilerine sırıttı. Dirk gururla kızardı. "Söyle be adam, ateşli mi?"
Dirk cevap verecek yerde bir parmağıyla usulca bardağına dokundu ve sanki kızgın çeliğe değmiş gibi elini geri çekerek acıyla inledi. Hepsi de onu takdir eden kahkahalarla güldü. Dirk de kendisini kabul etmelerinden memnun kalarak kızarıp onlarla birlikte güldü. Henry ısrar etti.
"Bize hikayeyi anlat. Adını vermen şart değil. Sadece ayrıntılarını anlat. Onu nereye götürdün?"
Dirk durakladı.
"Haydi Dirk, bize anlat şu işi."
Bunun üzerine denileni yaptı tabii. Olayı en ince ayrıntılarıyla açıkladığı için adamların alaylı gülüşleri kesildi ve gence yaklaşıp açlıkla dinlemeye koyuldular.
"Tanrım, öyle mi dedi?"
"Peki sen ne yaptın?" diye de merakla soruyorlardı arada sırada. Dirk onlara her şeyi anlattı. Hikaye anlatmasını iyi biliyordu. Çevresindekiler susup ona dalmışlardı. Fakat barın geri kalan bölümünden kahkahalar, bağırışmalar geliyordu. İçerisi Dirk'ün geldiği zamankinden daha gürültülü bir hal almıştı. Özellikle bir grup içkinin etkisini fazlaca dışa vurmaktaydı. Dirk sonu elini tuttun diye devam etti. Şimdi sana küçük bir sürprizim var dedim. Sanki bilmiyormuş gibi nedir o diye sordu. Gözlerini kapat da göstereyim dedim. O sırada salonda bir ses yükseldi.
Şu iri yarı namussuz Courtney'ye bak. O kocaman otomobille dolaşıp nutuk atmaktan başka ne yapıyor sanki?
Dirk sözünü yarıda keserek başını kaldırdı. Birden yüzü solmuştu. Konuşan barın öbür ucundaki gruptan biriydi. Mavi pamukludan eski bir tulum giymişti. Genç de değildi. Gözleriyle ağzının etrafında derin çizgiler vardı.
''Ona parayı kim veriyor biliyor musunuz? Size söyleyeyim, biz veriyoruz. Bunlar olmasa onun işi biter, bir ay bile dayanamaz.''
Adam tırnakları kırılıp kirlenmiş nasırlı ellerini havaya kaldırdı.
''İşte parasını buradan alıyor.'' Albay namussuz Courtney.
Dirk gözlerini konuşan adama dikmiş, peykeye dayadığı elleri yumruk halini almıştı. Birden salon pek sessizleşmişti. Onun içinde adam sonraki sözlerini daha da bağırarak söylemiş gibi geldi gence.
Onun ne para verdiğini biliyorsunuz. En yüksek işçi aylığı 32 sterlin. Ayda 32 sterlin.
Arkadaşlarından biri soğuk soğuk, ''En az aylık 25 sterlindir.'' dedi. ''İstersen daha iyi bir işe girebilirsin. Eğer bulursan tabii. Ben burada yerimde kalacağım.''
''Sorun bu değil. O iri yarı tembel namussuz bizim sırtımızdan bir servet kazanıyor. Onun için de daha fazla verebilir. Bence.''
''Sen bu kadar paraya değdiğini mi sanıyorsun?'' Dirk bar sandalyesinden atlayıp bağırmaya başlamıştı. İlgi uyandırdığı için başlar ona doğru döndü. Henry telaşla ''Onu kendi haline bırak Dirk'' diye fısıldadı. ''Adam sarhoş, olay çıkarma.'' Sonra diğer adama dönerek sesini yükseltti.
''Yeteri kadar içtin Norman. Artık yola çıkma zamanın geldi. Karın seni yemeye bekliyordur.'' ''Tanrım!''
Norman kanlı gözlerini Dirk'ün oturduğu köşeye dikmişti.
''Aman Tanrım! Courtney'in enciği!''
Dirk'ün yüzü öfkeden gerildi. Ağır ağır adama doğru yürüdü.
''Onu bırak Dirk.''
Archie yanından geçen gencin kolunu yakaladı. Fakat Dirk silkelenerek onun elinden kurtuldu.
''Babama hakaret ettin, ona namussuz dedin.'' Norman doğru diye başını salladı. ''Babanın namussuz olduğundan kuşku yok. Baban ömründe bir gün bile çalışmamış, iri yarı, talihli bir namussuz. Dev gibi işe yaramaz bir köpeğin babası. Vaktini barlarda geçiren bir kö...''
Dirk ağzına bir yumruk indirince adam sandalyesinden geriye kayarak dengesini yitirdi. Sırt üstü yere düştü. Sonra dizlerinin üstünde doğrulmaya çalıştı. Ağzına dolan kanlarla kırılan bir dişi tükürerek ''Seni küçük piç!'' diyecek oldu. Dirk sol ayağını öne atarak yaklaştı ve bütün vücut ağırlığını verdiği sağ ayağını şiddetle adama vurdu. Çizmeli ayağının burnu adamın göğsüne çarpınca onu yeniden sırt üstü devirdi. Henry Peyke'nin arkasından ''Tanrım onu durdurun!'' diye bağırdı. Fakat Dirk bar sandalyesini kapıp başının üstüne kaldırarak hızla aşağı indirdiği sırada hepsi felç olmuşçasına hareketsiz kaldı. Ağır tahta sandalye adamın alnına geldi. Kafatası taş zemine çarparak kırıldı ve burun deliklerinden fışkıran kanlar yerdeki talaş tozlarına karıştı.
''Onu öldürdün!''
Olayı izleyen uzun sessizliği bu ses bozdu. Dirk evet diye kabul etti. İçinden bir ses durmadan onu öldürdün, onu öldürdün diyor. Adeta vahşi bir şarkıyı andırıyordu bu. Ses yükselerek göğsüne doldu. Bu yüzden güçlükle soluk alabiliyordu. Cesedin yanında dururken bunun bir anını bile kaçırmayı istemiyordu. Bacaklarının titrediğini, yanak kaslarının gerildiğini hissediyordu. Heyecandan neredeyse yırtılacaktı yanak kasları.
Evet onu öldürdüm.
Sesi benliğini kaplayan zevkin şiddeti yüzünden boğuklaşmıştı. Görüş açısı daralmış, yalnızca ölen adamın yüzünü görüyordu. Alnında derin bir çukur oluşmuş, gözleri yuvalarından uğramıştı. Çevresinde ani bir telaş başladı.
''En iyisi babasına haber gönder. Ben buradan gidiyorum.''
''Hayır, olduğun yerde kal. Kimse ayrılmamalı.''
''Tanrım, Doktor Fraser'ı çağırın.''
''Doktora gerek yok, polis çağırın.''
''Ne kadar hızlı hareket etti, kanlı bir kaplan gibi.''
''Tanrım, buradan gidiyorum.'' İki kişi cesedin üstüne eğildi. ''Dirk, bırakın!'' diye bağırdı. ''Ona dokunmayın.'' Tıpkı ilk avını paralayan bir aslan gibi kıskançtı. Adamlar istemsiz olarak itaat ettiler, doğrulup uzaklaştılar. Onlarla birlikte herkes geri çekildi ve Dirk'ü tek başına bıraktılar. Henry tekrarladı, babasını çağırın, biri atla gitsin ve Sean Courtney'e haber versin. Sean bir saat sonra bara girdi. Geceliğinin üstüne paltosunu almış, telaşından çizmelerini çıplak ayaklarına geçirmişti. Eşikte durarak odadakilere kötü kötü baktı. Uykudan saçları karmakarışık olmuştu. Fakat içeriye girer girmez barın atmosferi değişti. O gerilim dolu sessizlik kalktı ve bütün yüzler hevesle ona doğru döndü. Doktor Fraser'ın yanında duran genç polis memuru Bay Courtney diyebildi. Tanrı'ya şükürler olsun geldiniz. Sean sordu, durum ne kadar kötü doktor? Adam ölmüş Sean. Baba hakaret etti diye başlayacak oldu Dirk. Sean aksi aksi emretti, kes sesini. Polise döndü, kim bu adam? Norman Van Eyck, fabrikadaki işçilerinizden biri. Kaç tanık var? 14 tane efendim, hepsi de olayı görmüş. Sean tamam dedi, cesedi karakola götür. Yarın sabah bütün tanıkların ifadesini alabilirsin. Ya suçlanan? Yani oğlunuz ne olacak efendim? Ondan ben sorumlu olacağım. Fakat bu durumda bunun doğru olduğunu pek... Polis Sean'un yüzündeki ifadeyi görerek istemeye istemeye kabul etti. Böylesi uygun olur herhalde. Dirk yine konuşacak oldu. Baba, sana çeneni tutmanı söyledim. Bu gece için yeterince zarar verdin. Sean ona bakmadan konuşmuştu, sonra barmene döndü. Bir battaniye bul, polis emretti. Onlardan bazıları sana yardım etsin. Eliyle önüne meraklıların yığılmış olduğu pencereyi işaret etti. Peki Bay Courtney. Adamlar battaniyeye sarılı cesedi çıkarınca Sean anlamlı anlamlı Doktor Fraser'a baktı. Doktor, oraya gidip muayenemi tamamlayayım diye mırıldandı. Sean başını salladı, öyle yap. Doktor çantasını kapatıp çıktı. Sean da onun arkasından kapıyı kilitleyip büyük pencerenin panjurunu örttü. Sonra peykenin yanında endişeli endişeli bekleyen adamlara döndü. Ne oldu? Adamlar rahatsız rahatsız kımıldanarak gözlerini ondan kaçırdılar. Sean teknisyenlerden birini seçti. Sen George. Şey Bay Courtney, sizin Dirk Norman'a yaklaşıp bir yumrukta onu sandalyesinden düşürdü. Norman kalkmaya çalışırken de bir tekme attı. Sonra bir iskemle kapıp Norman'ın kafasına vurdu. Teknisyen bu sözleri duraklayarak söylemişti. Sean, o adam Dirk'ü tahrik etti mi diye sordu. Sizden özür dilerim efendim. İri yarı tembel, kan hemen namussuz diye söz etti. Sean kaşlarını çattı. Demek öyle, başka ne söyledi? Sizin bir esir tüccarı olduğunuzu, adamlarınızı aç bıraktığınızı söyledi. Bir gün sizinle hesaplaşacakmış. Bu soruya Archie Longworth'ı cevap vermişti. Adam kendisini desteklemelerini isteyerek çevresine bakındı. Birkaç saniye sonra da adamlar suçlu suçlu başlarını salladılar. Bir ikisi mırıldanarak onun sözlerini kabul etti. Archie bundan cesaret aldı. Norman bir gece yolunuzu kesip sizinle ödeşeceğini ima etti. Bunu açık açık söyledi mi? Sean'da öyle otoriter bir hal vardı ki Archie yine kendisini desteklemeleri için oradakilere baktı. Adamların yüzlerinde aradığı desteği buldu. Norman, bir gece o iri yarı namussuzu bekleyeceğim, sonra birkaç şey göstereceğim dedi. Archie'nin bu sözlerine kimse itiraz etmedi. Sonra ne oldu? Şey, ondan sonra genç Dirk'e musallat oldu. İşte Courtney'in piçi burada dedi. Sen de baban kadar korkaksın sanırım. Sean, Dirk ne yaptı diye sordu. Bay Courtney, oğlunuz güldü, bir centilmen gibi dostluk ve nezaketle güldü. Bunları unut dedi, sen fazla içmişsin. Sean'un aklına birden başka bir şey geldi. Dirk'ün burada ne işi vardı? Durum şöyle Bay Courtney, birkaç hafta önce o bana 2 sterlin borç vermişti. Bu gece parayı iade etmek için kendisini buraya çağırdım, hepsi bu. Sean kuşkuyla, yani o içmiyor muydu diye sordu. Aman tanrım, hayır. Archie'nin bu sözlere çok şaştığı belliydi. Sean başını salladı. Peki sonra ne oldu? Neyse, Norman onu taciz etmeye devam etti. Onun bir korkak olduğunu söyledi. Tam sözleri anımsamıyorum. Fakat sonunda genç Dirk'in tepesi attı. Gidip adamı iskemleden yuvarladı. Norman bunu hak etmişti sanırım. Siz ne dersiniz çocuklar? Archie yine bardakilere baktı. Bir teknisyen doğru dedi. Dirk'e böyle saldırmasına çok öfkelenmiştim. Diğerleri de mırıldanarak bu sözlere katıldılar. Archie hikayesine devam etti. Norman yerde yatarken birden bıçağını çekti. Bardakiler şaşırdılar ve bir adam ağzını açıp itiraz etmek için elini kaldırdı. Ama sonra sıkılarak elini ensesine attı, boynunu ovmaya başladı. Bıçak, hangi bıçak, nerede şimdi? Sean heyecanla öne eğildi. Onun yanında duran Dirk usulca gülümsedi. Böyle gülümseyince yüzü çok güzel oluyordu. Bıçak burada. Henry Peyke'nin altından sapı kemik bir sustalı çıkardı. Bardakilerin hepsi de boş gözlerle bu bıçağa baktılar. Sean, bıçak oraya nasıl girdi diye sorarken ilk kez karşısındaki adamların suçluluk duygusu yüzünden çirkinleşen yüzlerini fark etti. O anda bunun bir yalan olduğunu anladı. Daha sonra bunu Norman'ın elinden aldım. Gerçeği ilk öğrenenin siz olmanız gerektiğini düşündük. Çünkü siz onun babasısınız. Archie omuzlarını indirip yaltaklanarak kendi tanıklarına da gülümsedi. Sean ağır ağır kendisine en yakın olan adama döndü. Bu bir banka katibiydi. Norman Van Eyck'in oğlumu tehdit ettiği bıçak bu mu? Evet Bay Courtney. Adamın sesi tuhaf bir şekilde hırıltılıydı. Sean onun arkasındaki adama bakarak aynı soruyu tekrarladı. Evet o bıçak efendim.
Ta kendisi.
Evet.
Bundan hiç kuşkum yok.
Sean sırayla her adama sordu. Hepsinden de aynı karşılığı aldı. Dirk, Sean soruyu en son oğluna sordu. Sesi yorgundu ve ağır ağır konuşuyordu. Oğlunun masum gözlerinin içine bakarak Dirk dedi. Tanrı şahidin olsun. Norman Van Eyck sana bu bıçağı çekti mi? İçin için oğlum ne olur bunu inkar et diyordu. Böyle söyle ve hepsi de seni duysun. Eğer sevgime değer veriyorsan şimdi bana gerçeği söyle.
Lütfen Dirk, lütfen.
Dirk cevap verdi. Tanrı şahidimdir baba.
Sean cevap vermedin diye ısrar etti. Hala ne olur yavrum diye düşünüyordu.
Bıçağı tulumun arka cebinden çıkardı. Bıçak kapalıydı. Sol elinin baş parmağıyla açtı baba. Dirk hafif sesle anlatıyordu. Eline tekme atıp bıçağı düşürmek istedim. Fakat ayağım göğsüne geldi. Sırt üstü düştü. Bıçağı atmak ister gibi kaldırdığını gördüm. Ona bar sandalyesiyle vurdum. Ancak böyle durdurabilirdim onu.
Sean'un yüzündeki duygular birden kayboldu. Çehresi taş gibi oldu.
Pekala, artık eve dönelim. Sonra bardakilere baktı. Teşekkür ederim beyler. Kapıdan çıkarak Rolls'a gitti. Dirk de çekine çekine onu izledi. Ertesi gün öğleden sonra yerel yargıç 50 sterlin kefalet karşılığı Dirk Courtney'i babasına teslim etti. İki hafta sonra kentten kente dolaşan mahkeme Ladyburg'a geldiğinde Dirk adam öldürme suçuyla yargılanacaktı. Dirk'in davası mahkeme listesinin en başındaydı. Bütün bölge halkı bu davayı izlemeye gelerek küçük mahkeme salonuna doluştular. İçeride yer bulamayanlar da salonun pencerelerinin önüne toplandılar. Jüri karar vermek için çekildikten 7 dakika sonra geri döndü. Dirk de gülen, kutlayan insanlar arasında salondan caddeye çıkarıldı. Boşalan mahkeme salonunda Sean yerinden kalkmamıştı. Onun Peter Marisburg'dan getirdiği savunma avukatı Peter Aronson evraklarını çantasına sokup zabıt katibiyle şakalaştıktan sonra Sean'un yanına geldi. Tam 7 dakikada beraat etti. Doğrusu bu rekorlar kitabına geçirilecek bir olay. Bir pro için Bay Courtney.
Sean hayır der gibi başını sallayınca avukat kocaman proyu ağzına sokup yaktı. Açıkçası isterseniz o bıçak işi beni endişelendiriyordu. Bu yüzden tatsızlık çıkacağı sanıyordum. O bıçak işi hiç hoşuma gitmedi.
Sean hafif sesle benim de öyle diye kabul etti. Peter başını yana eğerek küçük parlak gözleriyle Sean'u süzdü. Fakat o tanıkları sevdim. Tıpkı birlikte sirkte numaralarını gösteren fok balıklarına benziyorlardı. Birinin onları iyi eğitmiş olduğu belliydi.
Sean aksi ne demek istediğini anlayamıyorum diye söylendi. Peter omuz silkti. Neyse hesabımı yollarım. Fakat büyük para alacağımı da belirteyim. 500 altına ne dersiniz?
Sean arkasına yaslanıp avukata baktı. 500 altın diye kabul etti.
Gelecek sefere avukata ihtiyacınız olunca Rolf adında akıllı bir genci önereceğim. Humphrey Rolf.
Tekrar avukata gereksinmem olacağını mı düşünüyorsun?
Peter kesinlikle o genç için size avukat gerek diye belirtti.
Sean ani bir ilgiyle ona baktı.
Peki sen bu işi istemiyor musun? Her seferinde 500 altın. Parayı her yerden kazanabilirim.
Peter ağzındaki proyu çekip ucundaki Grimsy küle baktı. Bu adı unutmayın Bay Courtney. Humphrey Rolf akıllı çocuktur. Hem ince eleyip sık dokumaz. Ufak tefek avukat ağır çantasını alarak sıraların arasından geçip uzaklaştı. Sean da kalkıp ağır ağır onu izledi. Merdivende durarak alana baktı. Küçük bir grup gülen Dirk'ün etrafını almıştı. Archie Longworthy de kolunu onun omzuna atmıştı. Archie'nin sesi Sean'ın durduğu yere kadar geldi.
''Bizim Dirk ile kavgaya kalkmayın sakın. Aksi halde dişleriniz ensenizden çıkar.'' Archie sırıtınca kararmış dişleri gözüktü. Hepinizin duyması için bunu söylüyorum. Dirk'i dostumdur ve onunla gururlanıyorum.
Sean sadece sen diye düşündü. Oğluna bakınca onun ne kadar dik durduğunu fark etti. Omuzları geniş, kolları kaslıydı. Karnında hiç yağ yoktu ve bacakları da uzundu. Bu vücut erkekleşmişti. Kendi kendine ama henüz 16'sında dedi. Daha çocuk sayılır. Belki de kötü olmasını önleyecek zaman var hala. Ama sonra gerçeği anımsayarak kendi kendini kandırdığını anladı. Bir dostun çok uzun yıllar önce ona söylediği şey geldi aklına. Bazı üzümler kötü toprakta yetişir. Bazıları daha ezilmeye gitmeden bozuktur. Diğerleri ise dikkatsiz bir şarapçı yüzünden bozulur. Her üzümden iyi şarap olmaz. Ben de dikkatsiz şarapçıyım diye düşündü. Sean alana indi. Dirk'e sert sert eve gidiyorsun derken onun güzel yüzüne baktı. Artık oğlunu sevmediğini biliyordu. Bu düşünce midesini bulandırdı.
Tebrikler albay, kazanacağımızı biliyordum.
Archie Longworth'i gülümsüyordu. Sean ona bir göz attı. Yarın sabah 10'da büromda olacağım. Seninle konuşmak istiyorum.
Archie mutlulukla evet efendim diye sırıttı.
Fakat ertesi geceki trenle Ladybrook'tan ayrılırken sırıtmıyordu. Cebinde de daha önceden haber verilmeden çıkarıldığı için tazminat olarak verilen bir aylığı vardı.
25. ayrımın sonu. Sayfa 317.